KPSS Eğitim Bilimleri Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar 2. Kaset 2. Yüz Sayfa 44 Demet 8 aylıkken beşiğinin üzerinde asılı duran müzik kutusunun ipini çekmeyi rastlantı sonucu bulmuştur. Daha sonra 1,5 yaşında olan Demet müzik kutusunun ipini artık isteyerek çekmekte ve bu onun çok hoşuna gitmektedir. Bu durum Piaget'in bilişsel gelişim kuramında yer alan aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir? KPSS 2004 A. Devresel tepki, B. Nesne sürekliliği, C. Korunum, D. Tersine çevirebilirlik, E. Çoklu sınıflama. Cevap A. Devresel tepki. Aşağıdakilerden hangisi Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre doğrudur? KPSS 2003 A. Korunum ilkesi 7-11 yaşlar arasında kazanılır. B. Göreceli düşünce okul öncesi dönemde gelişmeye başlar. C. Gelişim duysal motor, somut işlemler ve soyut işlemler olmak üzere 3 dönemde gerçekleşir. D. Somut işlemler dönemindeki çocuklar ben merkezci düşünürler. E. Mantık kurallarına uygun düşünebilme yeteneği 2 yaşında kazanılır. Cevap A. Korunum ilkesi 7-11 yaşları arasında kazanılır. 4 yaşındaki Jale iş yerinde bulunan babasıyla telefonda konuşurken elinde tuttuğu resmi sallayarak ''Baba bak ev resmi yaptım'' der. Jale'nin yaptığı resmi kendisi gördüğü için babasını da gördüğünü sanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? KPSS 2003 A. Kendini çevresindeki nesnelerden ayıramamasına B. Somut işlemler döneminde bulunmasına C. Soyut işlemler döneminin başlangıcında bulunmasına D. Nesne devamlılığı kazanmamış olmasına E. Ben merkezci düşünme biçiminin etkisinde olmasına Cevap E. Ben merkezci düşünme biçiminin etkisinde olmasına Gülçin emeklemeye başlayan 7 aylık kardeşiyle oynarken onun istediği bir oyuncağı arkasına saklamış ve ilgisinin hemen başka tarafa yöneldiğini görmüştür. Daha sonraları Gülçin kardeşine bir oyuncak vermek istemediğinde hep bu yola başvurmuştur. Ancak 2 ay kadar sonra oyuncağı aynı şekilde sakladığında kardeşi Gülçin'in arkasına doğru emekleyerek oyuncağı bulmaya çalışmıştır. Gülçin'in kardeşindeki bu davranış değişikliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisi? KPSS 2003 A. Duysal motor döneme girmesi B. Nesne devamlılığını kazanması C. Uyum kurmaya akomodasyon başlaması D. Somut işlemler döneminin sonunda bulunması E. Özümseme yapmaya başlaması asimilasyon Cevap B. Nesne devamlılığını kazanması Oğlunun tabağına bir dilim börek koyan bir anne Oğlum böreğini yiyebilmen için 4 parçaya mı yoksa 6 parçaya mı böleyim diye sormuş ve 4 parçaya böl 6 parça çok olur yiyemem yanıtını almıştır. Çocuğun bu yanıtı bilişsel gelişiminde hangi aşamada olduğunu göstermektedir. KPSS 2003 A. Soyut işlemler döneminde B. Ben merkezci düşünme biçiminin baskın olduğu bir dönemde C. Miktar konumunun kazanılmadığı bir dönemde D. Özümseme asimilasyon yapamadığı bir dönemde E. Duysal devinim döneminde Cevap C. Miktar konumunun kazanılmadığı bir dönemde İlköğretimin birinci sınıfında olan Ali ile lisenin birinci sınıfında olan ablasının bilişsel gelişim açısından hangi dönemlerde olması beklenir? KPSS 2002 Ali A. Somut işlemler Ali'nin ablası soyut işlemler B. Duysal devinim, soyut işlemler, C. Soyut işlemler, işlem öncesi, D. İşlem öncesi, soyut işlemler, E. İşlem öncesi, somut işlemler. Cevap A. Somut işlemler, soyut işlemler. Piaget'e göre insanda zihinsel gelişimin tamamlandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2002 A. Okula başlama yaşı, B. Çocukluğun sonu, C. Ergenliğin sonu, D. Yetişkinliğin sonu, E. Dördüncü yaş sonu. Cevap C. Ergenliğin sonu. Somut işlemler dönemindeki bir çocuğa eşit miktarda su doldurulmuş, aynı büyüklükte iki bardak gösterilmiş ve hangisinde daha fazla su olduğu sorulmuştur. Çocuktan ikisinde de aynı yanıtı alındıktan sonra onun gözü önünde bardaklardan birindeki su 3 bardağa ayrıştırılmıştır. Bu çocuğun Bu 3 bardakta mı yoksa diğer bardakta mı daha çok su var sorusuna aşağıdaki yanıtlardan hangisini vermesi beklenir? Neden? KPSS 2001. A. İkisinde de aynı der çünkü nesnelerin devamlılığını kavramını kazanmıştır. B. Sürahideki su çok der çünkü sayı boyutuna bağımlılık vardır. C. İkisinde de aynı der çünkü miktar korunumunu kazanmıştır. D. Bardaklardaki su çok der çünkü görelilik ilkesini henüz öğrenmemiştir. E. Hiç fark etmez der çünkü dönüştürme işlemini henüz başaramaz. Cevap C. İkisinde de aynı der çünkü miktar korunumunu kazanmıştır. Piaget'e göre somut işlemler dönemi 7-11 yaş, soyut işlemler dönemi ise 12 yaş ve sonrasını kapsamaktadır. Buna göre aşağıdaki öğretmen davranışlarında hangisi ilk öğretim 3. sınıf düzeyine uygun değildir? KPSS 2001. A. Dünyanın ekseni etrafında döndüğünü öğrenmek için içinden şiş geçirilmiş portakaldan yararlanmak. B. Paraları tanırken kullanılmakta olan metal ve kağıt paralarla nelerin satın alınabileceğini göstermek. C. Mikropların dokunmakla nasıl bulaştığını göstermek için eline tebeşir tozu sürüp öğrencileriyle tokalaşmak. D. Caddede karşıdan karşıya güvenli geçişi öğretmek için bu eylemi drama ile canlandırmak. E. Uzay yolculuğunu anlatmak için öğrencilerden kendilerini sınıf yerine bir uzay kapsülündeymiş gibi düşünmelerini istemek. Cevap E. Uzay yolculuğunu anlatmak için öğrencilerden kendilerini sınıf yerine bir uzay kapsülündeymiş gibi düşünmelerini istemek. 4 aylık bir bebeğin sesli ve renkli bir oyuncağa gülmesi ve kollarını açması, bir süre sonra ise bu oyuncağa heyecan gibi belirtileri göstermemesi aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir? KPSS 2001. A. Alışkanlık kazanma, B. Bireyselleştirme, C. Özümseme, D. Duyarlılık kazanma, E. Yorulma. Cevap A. Alışkanlık kazanma. Somut işlemler aşamasındaki öğrenciler için en etkili öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaparak, yaşayarak öğrenme, B. Ezberleyerek öğrenme, C. Problem çözerek öğrenme, D. Tartışma gruplarıyla öğrenme, E. Not alarak öğrenme. Cevap A. Yaparak, yaşayarak öğrenme. Aşağıdakilerden hangisi Piaget'in bilişsel gelişim sürecinde yararlandığı temel kavramlardan birisi değildir? A. Olgunlaşma, B. Yaşantı, C. Sosyal etkileşim, D. Gözlem yapma, E. Dengeleme. Cevap D. Gözlem yapma. 2 aylık bir bebeğe top verildiğinde onu ağzına götürerek emmektedir. 9 aylık olduğunda ise topu tutarak atabilmekte ve döndürmektedir. Bebeğin bu hareketleri bilişsel gelişimin hangi ilkesiyle açıklanır? A. Bebeğin bilişsel yapılarında meydana gelen değişmeler sonucu topu nasıl taşıyacağını anlamıştır. B. Bebeğe ilk başlarda yalnız eğitim verilmiş, bebek büyüdükçe kendi öğrenmesini gerçekleştirmiştir. C. Bebek refleks hareketlerle öğrenmeyi gerçekleştirmiştir. D. Bebek özelden özele akıl yürüterek deneyimlerine bağlı olarak öğrenmiştir. E. Bebeklerde bu yaşlarda bilişsel süreçlere bağlı öğrenme gerçekleşmez, tamamen tesadüfi öğrenmeler gerçekleşir. Cevap A. Bebeğin bilişsel yapılarında meydana gelen değişmeler sonucu topu nasıl tanıyacağını anlamıştır. 3 yaşındaki Ayşe annesinin evde yaptığı yuvarlak kurabiyeleri iştahla yemektedir. Bir gün yerde rastlantı ile gördüğü bir bilyeyi de kurabiye sanarak ağzına almış ve canı yandığı için ağlamıştır. Ayşe'nin bilyeyi kurabiye olarak algılaması Piaget'in bilişsel gelişim yaklaşımına göre hangi kavram ile açıklanır? A. Özümleme, B. Uyum sağlama, C. Dengeleme, D. Algılama, E. Zeka. Cevap A. Özümleme. Brunner'e göre bilişsel gelişimin dönemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru bir sıralama ile verilmiştir? A. İmgesel, eylemsel, sembolik. B. Eylemsel, imgesel, sembolik. C. Sembolik, imgesel, eylemsel. D. Eylemsel, sembolik, imgesel. E. Sembolik, eylemsel, imgesel. Cevap B. Eylemsel, imgesel, sembolik. Aşağıdakilerden hangisi Brunner'in bilişsel gelişim kuramına göre yalnız bir ifadedir? A. Çocukta bilişsel gelişim içsel bir süreçle gelişir. B. Bilişsel gelişmede öğrenciyi harekete geçiren güdü, merak, başarılı olma ve birlikte çalışmadır. C. Çocuk eylemsel dönemde yaparak, yaşayarak öğrenir. D. Çocuk imgesel dönemde yaptıklarını ve anladıklarını sembollerle açıklar. E. Çocuk sembolik dönemde dil, mantık, matematik, müzik gibi farklı alanlara ilişkin değişkenleri öğrenir. Cevap D. Çocuk imgesel dönemde yaptıklarını ve anladıklarını sembollerle açıklar. Piaget'e göre bireylerde görülen ben merkezci düşünce tarzı aşağıdaki hangi iki farklı yaş döneminde görülür? A. 03-6-9 B. 03-9-12 C. 2-7-12-18 D. 2-7-8-10 E. 6-9-12-18 Cevap C. 2-7-12-18 Aşağıdakilerden hangisi 4 yaşındaki bir çocuğun bilişsel gelişiminde görülen özelliklerden birisi olamaz? A. Cansız nesneleri canlandırma. B. Hayal dünyasını geliştirme. C. Ben merkezci düşünme. D. Tek yönlü akıl yürütme. E. Somut düşünebilme. Cevap E. Somut düşünebilme. Aşağıdakilerden hangisi Brunner'e göre bilişsel gelişimin ilkelerinden birisi değildir? A. Bilişsel gelişim zihinde gerçekleşen içsel süreçler ile açıklanır. B. Öğrenme sürecinde merak, buluş yapma ve keşfetme işlemleri gerçekleşir. C. Çevre uyaranları öğrenmeyi sağlayacak şekilde düzenleme gerekmektedir. D. Öğrenme sürecinde öğretim materyali ve araç gereçleri temel etkendir. E. Öğrenmede bireysel özelliklerin ve farklılıkların önemi üzerinde durmaktadır. Cevap D. Öğrenme sürecinde öğretim materyali ve araç gereçleri temel etkendir. Dil gelişimi. Dil gelişiminin bilişsel, zihinsel gelişime paralel olarak oluştuğu kabul edilir. Dil gelişimi olgunlaşma ve öğrenmeye bağlıdır. Dil gelişiminde aynı yaştaki çocuklar benzer özellikler gösterir. Dil gelişimi ile ilgili görüşler, yaklaşımlar. Davranışçı yaklaşım. Bebekler kendilerini istedikleri sonuca götüren sesleri tekrar ederek dili öğrenirler. Dil gelişimi taklit, bebekler günlük konuşma diline benzer sesler çıkarırlar ve pekiştirme, ödüllendirme yoluyla olur. Pekiştirilen sesler öğrenilir, pekiştirilmeyen seslerin sıklığı söner. Sosyal öğrenme yaklaşımı. Bebek için anne babanın model olması, çocuğun onları taklit etmesi, anne babanın pekiştirmesi ve düzeltici bilgiler vermesiyle dil öğrenilir. Çocuk sosyalleşme sürecinde modelleri gözler ve taklit eder. Biyolojik, psikolinguistik yaklaşım. Dil gelişimini biyolojik, genetik ve psikolojik temellere göre inceleyen yaklaşımdır. Temsilcileri Chomsky, MacNeil ve Lennenberg'dir. Chomsky'ye göre insan beyninin belirli bölgeleri dilin kazanılmasından ve öğrenilmesinden sorumludur. Bu bölüm tüm insanların dili öğrenmelerini sağlar. İnsanlar doğuştan konuşma ve iletişim yeteneğine sahip olarak doğar. Buna göre çevresel koşullar ve altyapı sağlandığında dil çabuk öğrenilir. Çocuklarda kelime sayısı ve kullanım düzeyi. Yaş, yıl, ortalama kelime sayısı. 1,5, 100, 2, 200-250, 2,5, 500, 3, 900 bin, 4, 1500, 5, 2000, 2200, 6, 2500. Chomsky'ye göre dil gelişimi. Birey doğuştan dil kazanma kapasitesine sahiptir. İnsan beyninin belirli bölgeleri dilin öğrenilmesine aittir. İnsanlar dil öğrenirken önce cümle yapısını kavrar, sonra da bu cümle yapılarından farklı cümle yapılarına dönüştürme yaparak yeni cümleler üretirler. Çocuklar yürümeyi öğrendikleri gibi biyolojik olarak belli bir olgunluğa eriştikten sonra konuşmayı da öğrenirler. Çocuklar dil öğrenmede sırasıyla önce isimleri, sonra fiilleri, sonra da sıfatları öğrenir. Dil gelişimini etkileyen faktörler. Cinsiyet. Kız çocukları erkeklere göre daha erken konuşur ve kelime hazineleri fazladır. Çevre. Televizyon, bilgisayar gibi araçlar çocukların kelime dağarcığını geliştirir. Ailenin sosyoekonomik düzeyi. Çocuklar oyunlar aracılığıyla yeni sözcükler ve düzgün cümleler kurmayı öğrenebilir. Yetişkinler konuşmalarıyla çocuklara iyi örnek olmalıdırlar. Çocuklar onları taklit ettiklerinden dolayı konuşma tarzı ve üslubu önemlidir. Örneğin çocuksu konuşmalar, farklı ses tonları çocukların dil gelişimini olumsuz etkiler. Okul döneminde dil gelişimi. Çocukların dil gelişiminde aileyle birlikte okul yaşantılarının önemi büyüktür. 2 yaşından itibaren gramerli, basit, dil yapısını öğrenen çocuk özellikle okula başlama yaşına kadar 6 yaş, aile, yakın çevre, özellikle de televizyon izleyerek dil gelişimini hızlandırır. Özellikle çocuklarla yaptıkları oyunlarında ve televizyon izleyerek kelime dağarcığı ve anlatım güçlerini geliştirirler. Çocukların kelime dağarcığı, çevreyi tanıma ve kendini ifade etme ilköğretim düzeyinde ya da zenginleşir. Çocuğun yaşam alanı genişlediğinden günlük yaşama yönelik dil gelişimi hızlanır. Ayrıca hızla değişik kelimeler ve bilgi birimleri öğrenirler. Türkçe dersi başta olmak üzere bütün derslerde çocuklar hızlı bir dil gelişimi göstererek çevreyi tanıma, kendini ifade etme ve duygu ve düşünceleri açıklama kapasitelerini geliştirirler. İlk öğretimin ilk günlerinde de çocuklarda belli ölçüde dil yapısı ve gramer hataları görülebilir. Öğretmenler çocuklara bu konuda anlayışlı davranarak dil gelişimine katkıda bulunacak yaşantılar kazandırmalıdırlar. Özellikle ilk sınıflarda dilin kuralları çocuklara sezdirilmeye çalışılır ve kurallı cümle yapısını kullanma ilerleyen sınıflardan itibaren öğretilir. Dil gelişim aşamaları 1. Agulama, babıldama devresi 0-6 aylar. Bebek çeşitli sesler çıkarır, ihtiyaçları için ağlar, sesleri bilinçsizce çıkarır. 2. Heceleme evresi 6-12 aylar. Konuşma organları olgunlaşmıştır, bebek heceleri çıkarmaya başlar. Örneğin baba, mama, geh geh. 3. Tek sözcük evresi 12-18 aylar. Konuşmada kritik dönemdir, çocuk çevreyi keşfetmeye yönelmiştir. Tek sözcüklerle çok şey anlatılmak istenir. Çocuk tek sözcükle farklı anlam üretir. Buna morgem denir. Örneğin kedi dendiğinde kedi burada, kedi gitti anlamları verilir. Yap, ver, top. 4. Telgrafik konuşma evresi 18-24 aylar. Sözcüklerin birleştirilmesi dönemi. Kullanılan kelime sayısı artar. İki kelime peş peşe söylenerek anlamlı sözcükler oluşturulur. Anne su, baba geldi. Kelimeler arasında bağlaç kullanılmadan sözcükler kullanılır. 5. İlk gramer süreci 24-60 aylar. Cümleler ve gramer kuralları hızla öğrenilir, kelime hazinesi genişler. Kurallı ve grameri uygun cümleler geliştirilir. Dil gelişiminde farklı düzeyler. Morgem, tek sözcük konuşma. Tek sözcükte birçok anlam üretilir. Çocuk tek sözcüğe değişik anlamlar yükler. Örneğin top dediğinde top nerede, top oynadım, top büyük gibi değişik anlamlar verir. Telegrafik konuşma. Sözcükler arasında bağlaç kullanılmadan yapılan konuşmadır. Özne, yüklem, bağlaç, ek gibi ögelerin bazıları kullanılmaz. Örneğin baba gitti diyen bir çocuk babam işe gitti anlamını kullanmıştır. Kavram gelişimi, öğrenme. Duyu organları ile alınan bir bilgiyi ya da nesneyi zihinsel tasarımlara dönüştürme, benzer özellik ya da nitelik taşıyan uyarıcılara dilsel sembolik karşılıklar verme, örneğin kalem, ada, insan, deniz gibi. Aşırı kurallaştırma. Kuralları ilişkili olan ve olmayan bütün durumlara uygulama eğilimidir. Örneğin gittiği hastanede bir hemşirenin parmağını ağzında tuttuğu "susunuz" işaretli bir fotoğrafı gören çocuk okulda, otobüste, evde de bu işaretin geçerli olduğunu düşünerek susması. Eksik kurallaştırma. Kuralları yalnızca öğrenilen örneklerle sınırlandırarak öğrenme. Örneğin annesi bir çocuğa "Ahmet senin büyüğündür, ona saygı duymalısın" demiştir. Çocuk ise büyükleri içerisinde yalnızca Ahmet'e saygı davranışı gösterisinde bulunmaktadır. Alıcı dil, yeni sözcük üretebilmek için bekleme eğilimidir. Örneğin bir arkadaşının ismini öğrenen çocuk tüm arkadaşlarının isimlerini öğrenmek ister. Soru tarzı. Bir çocuk annesinden su isterken "anne su" diyor. Dil gelişimi açısından çocuğun bu sözü aşağıdakilerden hangisine örnektir? A. Duyu organlarıyla alınan bilgiyi nesnelerin zihinsel tasarımlarına dönüştürme. kavram gelişimi. B. Özne yüklem, bağlaç, ek ögelerin bazılarını kullanmadan konuşma, telegrafik konuşma. C. Kuralları ilişkili olan ve olmayan bütün durumlara uygulama eğilimi, aşırı kurallaştırma. D. Kuralları yalnızca öğrenilen örnekle sınırlı olarak kullanma eğilimi, eksik kurallaştırma. E. Yeni sözcük üretebilmek için bekleme eğilimi, alıcı dil. Cevap B. Özne, yüklem, bağlaç, ek ögelerin bazılarını kullanmadan konuşma, telgrafik konuşma. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda dil gelişimini etkileyen temel faktörlerden birisi değildir? A. Cinsiyet, B. Çevre yaşantıları, C. Anne baba etkileşimi, D. Kalıtımsal özellikler, E. Dilin geçerliliğinin olması. Cevap E. Dilin geçerliliğinin olması. Organizmanın benzer özellik ya da nitelik taşıyan uyarıcılara sembolik dilsel karşılıkları vermesi ya da zihinsel tasarımlara dönüştürmesi aşağıdaki dil gelişimi alanlarının hangisiyle açıklanır? A. Telegrafik konuşma, B. Morgan konuşma, C. Kavram öğrenme gelişimi, D. Alıcı dil, E. Pekiştirici dil. Cevap C. Kavram öğrenme gelişimi. Bir yaşındaki bir çocuğun çevreyi keşfetmeye yönelmesi ve tek sözcüğü kullanarak buna bağlı olarak birden fazla anlamı zihninde üretmesi aşağıdaki dil gelişimi kavramlarından hangisiyle açıklanır? A. Telegrafik konuşma, B. Morgan konuşma, C. Kavram öğrenme, D. Alıcı dil, E. Pekiştirici dil. Cevap B. Morgan konuşma. Kişilik gelişimi. Kişilik, bireyi başkalarından ayıran, doğuştan getirilen ve sonradan kazandığı özellikler bütünüdür. Kişilik, insan davranışlarının tüm yönlerini kapsar. Kişiliği oluşturan özellikler, ilgi, yetenekler, duygular, güdü, mizaç, huy, sosyal, bilişsel, fiziksel özellikler, değerler, inançlar, tutumlar, düşünceler, karakter, görüşler. Kişilik kavramları. Bir benlik. Bireyin kendi kimliğidir, bireyin gelişimsel özellikleri çerçevesinde kendisini algılaması ve değerlendirmesidir. Bireyin kendisine ilişkin algılarıdır. 2. Özgüven. Bireyin kendisine tam güvenmesi, bireyin kendisiyle ilgili olumlu yargıları, kendisinin durumunu ve koşulları kontrol edebilmesi, kendisiyle barışık olması, yapacaklarını, başaracaklarına ilişkin olumlu duyguları. 3. Benlik saygısı, öz saygı. Bireyin gelişim özelliklerine değer vermesi, kapasitesini bilmesi, performansını bilinçli kullanması, kendisini sevmesi, duygularını tanıması ve kabullenmesi, fiziksel özelliklerini benimsemesi, hedefler belirlemesi ve çaba göstermesi, risk alabilmesi. Kişilik gelişimini açıklayan iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Kişilik gelişimi, psikoanalitik yaklaşım, 1. Psikoseksüel gelişim, Freud, 2. Psikososyal gelişim, Erikson. Freud ve psikoseksüel gelişim kuramı, psikanaliz. Freud, birey davranışlarının altında yatan nedenleri ve kişiliğin oluşumunu aşağıdaki kavramlara göre açıklamıştır. Kişiliğin gelişiminde cinselliği ve bilinçaltı süreçleri temele almıştır. Birçok psikoloji kişiliği bilinçli ve bilişsel süreçlerle açıklarken Freud bilinçaltı süreçleri, cinselliği ve içgüdüleri ön planda tutmuştur. Bilinç sınıflaması, topografik kişilik kuramı, davranışların temelinde bilinç dışı düşünceler ve materyaller bulunur. Freud'a göre insanın bilinçlilik durumu 3 bölümden oluşur. Bilinç, farkında olduğumuz yaşantıların bulunduğu yerdir. Bilinçaltı, bilinç öncesi, bilincinde olmadığımız ama biraz düşününce bilince çıkarabildiğimiz yaşantıların bulunduğu yerdir. Bilinç dışı ise bilincin dışında olan ve özel bir takım tekniklerle bilince çıkarılabilen yaşantıların bulunduğu yerdir. Freud, kişiliğin büyük bir kısmının bilinç dışında oluştuğunu belirtmiştir. Psikanaliz kişinin bilinç dışındaki sorunlarını gün ışığına çıkararak çözümlemeye çalışır.
Kişilik yapısı, yapısal kişilik kuramı. Kişiliğin id, ego ve süperegodan oluşan üç bölümü birbiriyle etkileşerek bireyin davranışlarını etkiler. Freud'a göre kişilik üç bölümden oluşur. Kişiliğin bu üç sistemi devamlı birbiriyle etkileşerek bireyin davranışlarını etkilemektedir. İd, alt benlik. Kişiliğin ilkel yönüne dönüktür ve sürekli olarak haz aramaktadır. Gerçek dışı, karşılanamaz istek ve arzularla bireyin dürtülerinin karşılanması gerektiği şeklinde işlevi bulunmaktadır. Ruhsal enerji kaynağıdır ve doğuştan gelmiştir. Bireyde bulunan iki içgüdü, libido, cinsel enerji ve saldırganlık, idden doğar. Ruhsal enerji içgüdüseldir ve bir an önce doyurulmalıdır. Ego, kişiliğin gerçeklik ilkesine göre hareket eden ve az da olsa bilinçli olan bölümüdür. İdin karşı konulmaz istekleri ile süper egonun sınırlayıcı tutumları arasında arabuluculuk görevi yapar. Ego, akılcı ve mantıksal kişilik bölümüdür ve kişiliğin karar organı görevini yürütür. Süper ego. Süper ego ise çocuğun anne ve babasından öğrenmiş olduğu toplumsal kuralları, gelenekleri, görenekleri, vicdan ve ahlak kurallarından oluşur. İd, alt benlik. Birey toplumsal kuralları hiçe sayarak kafasına göre davranır. Bireyin sınır tanımaz istekleridir. Ego. Bireylerdeki yaptığı her şeyde akılcı ve mantıklı davranma eğilimidir. Sorunlarla baş edemediği durumlarda savunma mekanizmalarına başvurur. Süperego. Bireylerin yaptığı her şeyde ahlak kurallarını ve başkalarının ne diyeceğini dikkate alarak kurallara sıkıca bağlanma durumudur. Freud, insanı saldırgan ve cinsel dürtüleri denetim altına alınması gereken olumsuz ve yıkıcı bir varlık olarak tanımlamıştır. Toplumun baskıları olmayıp da bireyler cinsel ve saldırgan enerjileri rahatça boşaltabilselerdi, psikolojik sorunları olmazdı. Freud, davranışların kökeninde toplumu ve kültürü ele almadığı için eleştirilmektedir. Freud, kişiliğin belirlenmesinde 0-6 yaşların önemli olduğunu belirtmiştir. Freud, çocuk yetiştirmede anne-baba tutumlarının çok önemli olduğu üzerinde durmuştur. Birinci oral dönem 0-1 yaş. Bu dönemde en önemli organ ağızdır ve has kaynağıdır. Çocuğa verilen bakımın niteliği yetişkinlik döneminde kişinin bağımlılık ve güven düzeyini belirler. Bu dönemde bebeğin beslenmesi ve emzirilmesi önemlidir. Bebeğin anne tarafından aşırı emzirilmesi veya memeden erken kesilmesi güvensizlik, bağımlılık ve karmaşık duygusal yapıya yol açar. İleri yaşlarda görülen sigara içki bağımlılığı, aşırı yemek yeme, tırnak yeme bu dönemini sorunlu geçirenlerde görülür. Bu dönemde olumlu ve olumsuz yaşantılar kişilikte önemlidir. Olumlu yaşantılar güven, umut duygularını ve başka bireylere verme ve alma özelliklerini geliştirir. Olumsuz yaşantılar aşırı ağızcılık, obur olma, ağızla cinsel doyum ve benzeri. Aşırı iyimserlik ya da kötümserlik, hasetlik, karamsarlık, kıskançlık, aşırı bağımlılık gibi saplantılı davranışları oluşturur. İkinci anal dönem 1-3 yaş. Bu dönemde dışkılamanın olduğu organ önemlidir ve has kaynağıdır. Tuvalet kontrolü eğitimi önemlidir. Çocuğun tuvaleti ile ilgili anne babanın, bakıcının tutumu çocuğun kişiliğini etkiler. Çocuk bu dönemde kendisini ve çevreyi kontrol etmeyi öğrenir. Katı ve baskıcı tuvalet eğitimi kişilikte yıkıcılık, kızgınlık, dağınıklık gibi sonuçları yol açar. Bu dönemi olumlu geçiren bireylerde kendini kontrol etme, uyumlu ilişkileri sürdürme, özgürce seçim yapma ve karar verme özelliklerini sürdürme, çabalarda bulunma, yeni denemelere girişme ve işbirlikçi olma özellikleri gelişir. Tuvalet eğitimi iyi olanlar yaratıcı, üretken ve aktif olurlar. İleri yaşlarda görülen inatçılık, katı görüşlülük, dik kafalılık, cimrilik, eli açıklık, aşırı düzenlilik ya da düzensizlik, özerklik, uyum, saldırganlık, baş kaldırma bu dönemin bakım koşullarına göre bireylerde oluşur. Üçüncü fallik dönem 3-7 yaş. Bu dönemin en önemli has kaynağı cinsel organdır. Çocuk karşı cinsteki anne babaya yakınlık duyar. Anne babaya duyulan sevgi, kıskançlık, düşmanlık kişiliği etkiler. Çocuğun soruları daha çok cinsel içerikli olanlar bu dönemde oldukça sıklaşır. Kastrasyon, iyi dişlik korkusu. Erkek çocukların kızlarda penisin olmadığını fark edince kendi penisinin de yok olacağını kaygısını taşımasıdır. toplumda ve ailede çocuğun yaramazlıklarına, gece altına kaçırmasına, çocuğun cinsel organı ile oynamasına karşı yapılan pipini keserim, sünnet edelim gibi şaka ve söylemler bu korkunun sürekliliğini sağlar. Oidipus karmaşası. Bu karmaşada çocuk annesine bir türlü cinsel yakınlık duyar ve bu durumun babası tarafından cezalandırılacağı kaygısını taşır. Elektra karmaşası. Bu karmaşa türünde de kız çocukları babaya karşı cinsel yaklaşım duyar ve annenin kızacağına ilişkin kaygı durumu yaşar. Bu dönemin olumlu yaşantıları bireyde amaçlı olma, etkinlikleri başlatma, sağlıklı cinsel yaşam özelliklerini geliştirir. Bu dönemin olumsuz yaşantıları ise çocukların yetişkinlik yıllarında anne babadan kopmaması ya da tamamen ayrılma isteği, eş seçmede zorlanma, girişimlerine karşı aşırı suçluluk duyma, eşi ve çevresiyle anlaşamama, cinsel ilişkiden korkma, cinsel soğukluk, cinsel sapmalar, karşı cinse ağır eleştiriler ve olumsuz tutumlar gibi sapmaları ortaya çıkarır. 4. Latans gizil dönem 7-11 yaş. Gizlilik, örtüklük söz konusudur. Çocuk cinsel konulardan hoşlanmaz ve kendisini oyuna verir. Ergenlik öncesi durgunluk dönemidir. Geçiş, bekleyiş dönemidir. Arkadaşları, öğretmenleri ve diğer iletişim biçimleri önemlidir. 5. Genital dönem 11-18 yaş. Cinsel gelişim hızlanır. Üreme sistemleri gelişir, cinsel olgunluk gelişir, karşı cins ile arkadaşlık kurulur. Soru tarzı. Freud'un bireyin davranışlarının temelinde bilinç dışı düşüncelerin ve yaşantıların bulunduğu varsayımına dayandırdığı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Topografik kişilik, B. Yapısal kişilik kuramı, C. Psikososyal gelişim kuramı, D. Gelişim görevleri modeli, E. Sosyal çevre etmeni yaklaşımı. Doğru cevap A. Yani topografik kişilik. İkinci soru, Freud'a göre kişiliği oluşturan altyapı öğelerinden birisi olan ego aşağıdakilerden hangisini yapmaz? A. Organizmanın içine düştüğü durumdan kurtulması için savunma mekanizmalarını geliştirme. B. Bilinç dışından gelen istekleri yerine getirme. C. Kişiliğin gerçeklik ilkelerine göre hareket etme. D. İdin ve süperegonun istekleri arasında denge kurma. E. Kişiliğin karar organı görevini yürütme. Doğru cevap B. Yani bilinç dışından gelen istekleri yerine getirme. Aşağıdakilerden hangisi Freud'un psikoseksüel gelişim kuramının temel açıklamalarından birisi değildir? A. Bireyin davranışlarını açıklamada bilinç dışı düşünce ve yaşantıları kullanma. B. Kişiliğin oluşumunda 0-6 yaşlardaki yaşantıları ele alma. C. Çocuk yetiştirmede anne baba tutumunun önemi üzerinde durma. D. Kişiliğin id, ego ve süperegodan oluşan 3 bölüm ile açıklama. E. Bireylerin doğuştan iyilik ve doğruluk değerlerine sahip olduğunu kabul etmektedir. Doğru cevap E. Yani bireylerin doğuştan iyilik ve doğruluk değerlerine sahip olduğunu kabul etmektedir. Freud'a göre bireyin hangi dönemdeki yaşantıları güven, umut duyguları, başka bireylere verme ve alma gibi özellikleri geliştirir. A. Oral dönem, B. Anal dönem, C. Fallik dönem, D. Genital dönem, E. Latans dönem. Doğru cevap A. Oral dönem. Freud'un kuramına göre bazı bireysel durumlar. Freud'a göre organizmanın ihtiyaçlarının karşılanmamasının engellenme ve çatışma durumları olmak üzere iki temel nedeni bulunmaktadır. 1. Engelleme. Organizmanın amacına ulaşmasının engellenmesi durumudur. Birey engellendiğinde yeni bir uyum aramaya ve amacına başka yollardan ulaşmaya çalışır. Çocuk engellendiği durumda gösterdiği en belirgin tepki saldırganlıktır. Bununla birlikte engellenme durumunda ortaya çıkan diğer tepkiler şunlardır. Öfke ve kızgınlık, çevreden kaçınma, aşırı duyarlılık, aşırı bağımlılık, bencil tutum, kompleksler. İhtiyaçlar, güdüler, dürtüler, organizmadan ya da çevreden gelen her türlü nedenlerle bazen tatminsiz kalır ve ereğine ulaşamaz. Örneğin ağır hasta bir yakınınıza yetişmek için uçakla başka bir şehre gitmek istiyorsunuz. ama hava şartlarının bozulması yüzünden uçaklar hareket etmiyor. Gidemiyorsunuz. Böyle bir hal öfkeye, çaresizlik duygusuna yol açar. Bunun gibi kabiliyet eksikliği yüzünden, başarısız kalma, sonuçları iyi hesaplayamama yüzünden büyük bir para kaybına uğrama insanı yıldırır. Kendine olan güvenini sarsar. Çok okumak ve gelişmek isteyen bir öğrenci giriş imtihanlarında başarısızlık ya da fakirlik yüzünden okuyamazsa hayal kırıklığına uğrar. O halde körlük, sağırlık ve zeka yetersizliği bazen kendi eksikliklerimiz, bazen de olumsuz çevresel şartlar ve toplum düzeni bir takım istek ve ihtiyaçlarımızın giderilmesini engeller. Bireylerde meydana gelen engellenme durumları ve yaşanan çatışma sorunlarını aşağıdaki gibi açıklamaktadır Baymur. Engelleme, insanda bir takım yılgınlıklara, türlü üzüntülere ve kaygılara yol açar. İç hayat gergin bir duruma girer. G, güdü anlamına gelmektedir. Güdü, engelle karşılaşır, kaygı, yılgı ve iç gerilimler oluşur. Bu tür engellemelerin sınırlı bir şekli insana daha çok çalışıp başarı yollarını araştırmaya sevk etmesi bakımından bazen faydalı olabilir. Ama bazen de bu engellenmelerin uyardığı öfke, kaygı ve aşırı gerginlik halini yenemeyen insanlarda bir takım kompleksler gelişebilir. Kompleksler kişide aşırı heyecan hali uyandıran fikir ya da tasarımlar olarak tanımlanabilir. Bunlar insanda nefretlere, kinlere, kıskançlıklara ve peşin hükümlere yol açar. Örneğin bir delikanlı ilk defa arkadaşlık yapmak istediği bir genç kızın onurunu zedeleyici bir davranışı karşısında bütün kadınlara düşman kesilebilir. Fakir bir aileden gelen ve çeşitli yoksunluklar içinde evinden ve ailesinden utanan bir gençte ev konusunda olumsuz bir kompleks gelişebilir. Böyle bir genç nerede oturduğunu gizler. Ev ya da aileden söz açıldığı zaman konuşamaz, tutuklaşır. Zihni çalışmaz duruma girer. Bunlar gibi çok önem verdiği bazı işlerde başarısız kalmış bir kimse de aşağılık kompleksi meydana gelir. Soru tarzı 1. Çocuğun aşağıdakilerden hangisi karşısında şiddete başvurma beklenir? A. Genel uyum davranışı. B. Bağımlılık. C. Farklı görüş. D. Engelleme. E. Mutsuzluk. Doğru cevap D. Engelleme. Aşağıdakilerden hangisi organizmanın engellendiği durumlarda ortaya koyduğu tepkilerden birisi değildir? A. Saldırganlık. B. Bağımlılık. C. Kompleksler. D. Öfke ve kızgınlık. E. Uzlaşma çabası. Doğru cevap E. Uzlaşma çabası. 2. Çatışma. Güdülerin tatminsiz kalmasının bir başka nedeni de içimizde birbirine ters düşen iki güdünün rekabetidir. Her insanda bulunan çok çeşitli güdüler arasında birbiriyle bağdaşmayanlar bireyi aynı zamanda birbirine zıt davranışlara güdüleyebilir. İnsan bunlardan hangisine karar vereceğine kestiremez ve sıkıntılı bir duruma girer. Bu türlü organizma içinden gelen ve bireyi aynı zamanda birbirine zıt iki ayrı yöne çeken güdülerin birbiriyle savaşmasına çatışma denir. Böylece engellemeler çatışma yüzünden de olabilir. Gelişme, eğlenme ihtiyacı var. Sinemaya mı yoksa kütüphaneye mi gitmeni karar vermeye çalışıyor. Çatışma, insanı birbirine zıt davranışlara sürükleyen, ihtiyaçlar karşısında meydana gelen huzursuzluk hali. Örneğin bir öğrenci cumartesi günü öğleden sonra hem eğlence ihtiyacının etkisi altında sinemaya gitmek ister, hem de başarılı olma ihtiyacı ile kütüphanede çalışmak isteyebilir. Çatışmaların belli başlı 3 tipi olduğu ileri sürülür. 1. Yanaşma. Birey bazen kendisi için aynı derecede çekici iki ereğin etkisinde kalabilir. Örneğin bir ayakkabıcı dükkanında çok beğendiğimiz iki ayakkabıdan birini seçmek zorunda kaldığımız zaman bu türlü bir çatışmaya düşebiliriz. Liseyi yeni bitirmiş bir genç hukuka mı yoksa tıbba mı girmek istediğini kararlaştırmada güçlük çekebilir. Çok yorgun ve aç olarak eve döndüğümüz zaman önce yatalım mı yoksa karnımızı mı doyuralım diye tereddüt haline düşebiliriz. Bu türlü bir çatışma iki çekici erekten birini seçmek ya da önce birini sonra ötekini yapmak üzere bunları bir sıraya koymakla çözülebilir. Yanaşma yanaşma çatışması birey birbirine zıt iki çekici ereğe de aynı zamanda ulaşmak isteğindedir. Birey ikiye ayrılamayacağından bu mümkün olmaz. İkinci, kaçınma kaçınma. Sevmediğiniz, istemediğiniz iki şıktan birini seçmek zorunda olduğumuz zaman çatışmanın ikinci bir şekliyle karşılaşırız. Karşılaşılan bu iki şıktan her ikisi de olumsuz ise birbirinden kaçmak, ötekiyle karşılaşmayı gerektirirse ne yapacağımızı şaşırır ve bir bocalama ve tereddüt haline düşeriz. Örneğin hem dişimiz ağrıyor hem de dişçiden pek çok korkuyorsak bir kaçınma kaçınma çatışması meydana gelir. Bir öğrenci imtihanı yaklaşan hiç hoşlanmadığı bir derse çalışmak veya sınıfta kalma ihtimalleriyle karşılaştığı zaman gene kaçınma kaçınma çatışmasına düşer. Bir memur hiç sevmediği işinde çalışmak veya bunun sağladığı gelir kaybetmek tehlikesi arasında bulunabilir. Bu gibi bir durumda çatışma alanını terk etme eğilimi belirir. Örneğin öğrenci roman okumakla ya da hayal kurmakla, memur ise içmekle kendini avutmaya çalışabilir. Böyle bir davranış elbette ki çatışmalı durum için yapıcı bir çözüm yolu sağlamaz. Kaçınma kaçınma çatışması. Birey iki hoşlanmayan durum arasındadır. Bu durumda bireyde alanı terk etme, kaçma eğilimi görülebilir. 3. Yanaşma, kaçınma. Zaman zaman aynı nesne ya da duruma karşı birbirine zıt, ikizli duyguların etkisi altında kalabiliriz. Aynı nesneye doğru hem yanaşma hem de kaçınma isteği belirebilir. Örneğin Ayten tombulcadır. Rejim yapıp zayıflamak istiyor ama bir yandan da pastayı çok seviyor. Böyle bir durumda Ayten pasta karşısında yanaşma kaçınma çatışmasına düşer. Bazen küçük çocuklarda annelerine ya da babalarına karşı geliştirdikleri sevgi, nefret, ikizli duygusu da yanaşma kaçınma çatışmasına yol açabilir. Çocuk kendisine baktığı ve her ihtiyacını karşıladığı için annesine yanaşmak ister. Ama anne aynı zamanda yaramazlıklarını cezalandırdığı için ondan kaçınma eğilimindedir. Yanaşma kaçınma çatışması. Birey aynı zamanda hem çekici hem de itici bir durum karşısındadır. İnsan aynı nesneye karşı hem sevgi hem nefret duyabilir. Çatışma her zaman iç huzuru kaçıran, psikofizik enerjiyi boşa harcayan bir durum meydana getirir. Bir çatışma karşısında birey sinirleri gergin ve yorgun bir duruma girer. Bu gergin durumun son bulması için onun bir karara varması gerekir. Bu da güç bir şeydir. Bir karara varabilmek için insan bir bocalama ve iç savaşı geçirir. Çabuk verilen kararlar iyi olmayabilir. Salık verilecek en iyi tutum belki problemin etraflıca düşünülüp bir karara varılması ve bir karara varıldıktan sonra da tekrar bunun üzerinde durulmamasıdır. Soru tarzı 1. Liseyi bitiren bir gencin eğitim fakültesine mi yoksa hukuk fakültesine mi girmeyi tercih etme noktasında kararsızlığa düşmesi aşağıdaki çatışma türlerinden hangisini yaşadığını gösterir? A. Yaklaşma yaklaşma, B. Yaklaşma kaçınma, C. Kaçınma kaçınma, D. Rol karmaşası, E. Kimlik bunalımı. Doğru cevap A. Yaklaşma yaklaşma çatışması. İkinci soru, bir ilköğretim öğrencisi okula gitmeyi sevmemekte fakat okulda sevdiği arkadaşlarıyla birlikte olmayı istemektedir. Bu durumda yaşanılan çatışma türü hangisidir? A. Yaklaşma yaklaşma, B. Yaklaşma kaçınma, C. Kaçınma kaçınma, D. Rol karmaşası, E. Kimlik bunalımı. Doğru cevap B. Yaklaşma kaçınma. 3. Savunma mekanizmaları, bilinçsiz başa çıkma yolları. Savunma mekanizması farkında olmadan bilinçsiz olarak kaygıdan kurtulma çabasına verilen isimdir. Belirli ortamlar bireyde kaygıya yol açıyorsa bu tür ortamlarda birey bilmeden savunma mekanizmalarını kullanmaya başlar. Kaygının nedenleri bireyin benlik kavramıyla ilgili ise o zaman birey savunma mekanizmalarını değişik ortam ve durumlarda gösterir.
savunma mekanizmalarının birçok türleri vardır. Savunma mekanizmalarının genel özellikleri şunlardır. 1. Savunma mekanizması kullanan birey davranışının gerçek işlevinin farkında değildir. Savunma mekanizmalarına bu anlamda bilinçsiz davranışlar olarak bakılır. 2. Savunma mekanizmalarının etkisi altında gerçeği olduğundan biraz daha farklı algılarız. Bir dereceye kadar kendi kendimizi aldatmaca işin içine girer ve böylece algılamadaki bu değişiklik bizdeki kaygı düzeyinin azalmasına yol açar. 3. Savunma mekanizmaları kaygımızı azaltmada gerçekten etkindir ve yaşamımızda ortaya çıkan zor durumları kendimizi yıpratmadan atlatmamıza yardımcı olur. 4. Savunma mekanizmaları herkes tarafından kullanılır ve normal bir davranış biçimi olarak kabul edilir. Aşağıda anlatılan bazı savunma mekanizmalarını okurken büyük bir olasılıkla bu mekanizmalardan birkaçını ya kendinizin ya da tanıdığınız bazı kimselerin kullandığını fark edeceksiniz. Bu durumda kendinizi veya öbür bireyi yargılamayın. Çünkü savunma mekanizmaları her sağlıklı insanın zaman zaman başvurduğu bir davranış türüdür. Birey çevreye uyum yapmak için sürekli olarak savunma mekanizmalarını kullanırsa sorun o zaman ortaya çıkar. Ara sıra başvurulan savunma mekanizmaları kaygı derecemizi azaltarak çevreyle geçici olarak daha etkin etkileşimde bulunmamızı sağladığından sağlıklıdır. Sürekli olarak kullanılan savunma mekanizmaları ise tam aksine çevreye uyum yapmamızı bozar ve sağlıksız sonuçlara götürür. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.